Ayrım 6, sayfa 48. Kapüşonunu çıkardı, temkinli. Aylardır ilk defa kendini görünmez hissederek etrafına bakınıp denizi aradı. Göremedi ama sanki o her yerdeydi. Antik binanın duvarlarının tuğlalarında, kafasını kaldırdığında metrelerce yüksekteki çatının devasa tahta payandalarında, çatının kenarlarında asla ulaşılamaz duran küçük pencerelerin yuvarlak hatlarında, kaynağı belli olmayan ışığın yumuşaklığında, bastığı yerin yer yer kumdan sıyrılmış olan yüzyıllık taşında, duvarlara incecik çerçölenmiş asma katın demirin oymalarında ve sahnenin arkasındaki duvara kabartma şeklinde işlenmiş kocaman yumurtadan kafasını çıkarmış o ejderhanın kıvrımlı kabartmasında. Sahneye yaklaştıkça hatırladı Ada. Daha önce nasıl bir şeyin parçası olduğunu hatırlayıp kendini unuttu. Perküsyonların gürlemesinin ortasında tüm bedeniyle kıvranan dansözü gördü. Paçaları yırtılmış, kısa ve yer yer parlayan eski pantolonunu belini açıkta bırakmıştı. Yırtık pırtık yarım bluzuyla. Kimdi bu? Tuttuğu nefesi bıraktı. Şükürler olsun ki Duru değildi. Kız güzeldi ama Duru kadar değildi. Aslında bir dansözden çok kurtulmuş bir savaşçıya benziyordu. Kafasında sadece gözlerini açıkta bırakan, korsanları hatırlatan örtü ve elinde ustaca sallayıp kıvrılırken etrafında tüyleri diken diken eden serinlikte çevrediği o pala olmasa. Ritim arttıkça dansözün kalçaları cevap verdiği müziğe, sahnenin tabanındaki kuma vurup toprağa kaldıran ayakları kalçalarına katıldı. Darbukaya vurulan her darbede dansöz kıvrandı. Yere vuran ayağı kumu kaldırdıkça kaldırdı. Ne işi vardı bu dansözün darbukalarının denizin yerinde diye düşündü Ada. Sadece bir an düşündü yine. Deniz vardı bu dansözlerin her hareketinde. Kıvrılan o belde, elde dönen o palada, ayağın her darbesinde, havalanan o toprakta ve kızgın ateşin üstüne atılan su gibi harareti arttıran o kemanın inceden inceye kendini yeniden gösteren her notasında. Ada'nın düşüncesi sahneye fırlayan gömlekli adamın kızı kendine çekmesiyle sıyrıldı denizin varlığından. Kimse müdahale etmeyecek mi derken başka bir genç adam atladı sahneye ve kızı kendine çeken gömleklinin eline yapıştı. Perküsyonlar sustu, keman yok oldu derken önce tekmeler uçuştu havada ve tam kavga çıkmıştı ki dövüş bir anda dansa dönüştü. Kemanlar inceldikleri yerden hızlı hızlı akmaya başladıklarında, davullar ritmi kutlarcasına coştuklarında iki erkeğin arasında kalan kız yere çöküp kendi bedenine gömüldü. Erkekler birbirlerini sıyıran tekmelerle devam ettiler dansa. Ada bir zamanlar parçası olduğu bu etkiyi tepkisizce izlerken oğlanlar havaya sıçradılar. Birbirlerini paralel geçip takla atarak kızın üstünden uçup diğer köşelere ulaştılar. Ve indikleri yerde aynı ortadaki kız gibi kendi bedenlerine kapanıp durdular. Kız yavaş yavaş yükselmeye başladı. Kızı yükselten şey de neydi? Kumun altında hareket eden şey. Ancak kolları kıpırdayınca anladı Ada kumdan yükselenin bir insan olduğunu. Güçlü, sarsılmaz, sağlam, Göksel. Kız Göksel'in üstü çıplak, kumlu, kaslı sırtındaydı. Göksel ayağa kalktığında sırtından boynuna dolanan kızı tutmuştu. Tanrı gibi dengeli. İnsan dengelendiğinde Tanrı'nın sureti değil miydi? Kemanlar dindiğinde birkaç saniye kıpırtısız durdular. Tüm sokağı sessizlik kapladı. Sonra fırtına başladı. Perküsyonlar içlerinde ne varsa döktü. Kemanlar ihtirasla haykırdı ve Göksel kızı 2 metre havaya fırlattı. 3 saltodan sonra tutup bacağına astı. Bacaklarının arasında döndürdü, kolundan tuttu, yine fırlattı. Hayır, geri çekip boynuna doladı. Herkes sessizce dehşete düşerken insanlar dansı seyretmeyi bırakmıştı. Yürekleri ağızlarında kızın yere inmesi için sanki duaya başlamışlardı. Göksel müziğin kükreyen ritmini yerin toprağını kaldıran kaldıra vurdu güçlü ayaklarını ve kumun içinden önce 2 Sonra iki, daha bedenler yükseldi. Sanki Dante'nin cehenneminden kaçabilmişlerdi. Hepsi ayaklarını yere vurmaya başladıklarında perküsyonların ritmine gitarlar da katıldı. Tüm yaylılar, vurmalılar, dansçılar aynı ritmin içinde kayboldular. Ta ki Göksel kızı boynundan indirip, kızın bacaklarını güçlü, güvenilir gövdesine dolayana ve beline sardığı kızla salto atana kadar. Sonra bir anda karardı sokak. Sadece bir an. Ama ışıklar geri geldiğinde sahne boştu. Dansçılar yok olmuştu. Mucizeleri düşündü ada. Belki de mucize sanılan şey gelmiş bir aklın göstergesiydi. Fonda başlayan piyanonun sesi tanıdıktı. Düşünceleri mucizelerden sıyrıldı. Müziğin notalarına daldı. Hissettiği duyguların şaşkınlığından sarsılırken tam müziğin ne olduğunu bulmuştu ki karşısında denizi buldu. Piyanonun sesiyle göz göze geldiler. Sadece birkaç saniye. Fonda başlayan Million Light Yearning ile adanın bakışlarıyla kilitlendi denizin ifadesine. O yüzde ulaşacak her mimiye deniz gülümsesin onu kendisine davet etsin diye umutla bekledi. Hayatındaki kadınların ihanetini gördü deniz. Adanın ürkek, narin, tahrip edilmiş bakışlarında. Duru da vardı orada. Kendi ihanetiyle ezilen, kırılan o bakışlarda. Şehre geldiği gün o iğrenç reklamda kendi müziğini duymuştu. Sonra Şadiye'nin mırıltılarının arasında kirlenen her notanı inanmayarak dinlemişti müziği. Ruhunun gizlisi, en mahremi her yerdeydi. O müziği bilen iki kişiden biri olsa da adanın yaptığını asla bilemezdi. Tahmin dahi edemezdi. O aptal müzik kanalındaki Şadiye ve adanın birlikte röportajını izlemeseydi. En güvendiği yerden dağlanmıştı yeniden. İnancına vurulan son darbeydi adanın ihaneti. İçinde iyice sertleşmişti denizi en yumuşak yerinden kanayan herkes gibi ihanetti adanın kendisine umutla bakan gözleri. İçinde hissettiği sevgiyi kovdu dişlerini sıkarak. Gülümseyemedi. Tanımıyordu bu kızı. O artık yabancıydı. Daha önce hiç görmediği bir ifadeyle bakıyordu ona deniz. Ada bir adım attı. Hafifçe öne doğru sendelemiş gibi. Tek hareketiyle koşacaktı ona. Deniz'in kaşları çatıldı. Gözleri sakın diye haykırdı. Ada yıkıldı. Önce parmaklarının arasında titreyen gözlük düştü elinden. Ve Deniz'in arkasına dönüp gidişini öylece izledi. Deniz gitti. Bu sefer gerçekten terk etmişti. Piyanonun ritmi dinginde vapur sesleri inlemeye başladı. Ama ada duymadı. Dikildi öylece. İzleyicilerin arasında aniden ritmik, senkronize hareketlerle dans etmeye başlayan kişileri fark etmedi bile. Yerde, kumun arasında, üzerine basıldığı için parçalanmış gözlüğe indirdi gözlerini ve kendini çırılçıplak hissetti. Nasıl olmuştu da hayat onu bu noktaya getirmişti? Buraya kendisi mi gelmişti? Düşünmekten attığı her adımda, anlamadan salladığı her başta, her bilmeden yargıladığında, onayladığı her yalanda, kendi kimliğini küçümseyip istenilen olmayı yücelttiği her anda adım adım buraya gelmeye seçmişti. Hayat adım adım bir seçimdi. Vardığı yer ağırdı adaya. Bir su canlısının dağlara çıkması kadar imkansız, bir kartalın kümeste yaşaması kadar suniydi. Ama buradaydı. Ait olduğu yer, duygunun varlığının dışladığı bu yerde. Nasıl çıktı sokaktan? Nasıl arabasına ulaştı? Nasıl kendini koltuğa bıraktı bilmiyordu. Her düşüncenin, hissin, her anının saldırısında kıvrıldığı koltuğa bağıra bağıra ağlamaya başladı. Kendisine de ne olduğunu soran şoföre haykırdı. İhanet eden herkes gibi kendine yalan söylemeye çok ihtiyacı vardı. Telaşla burnunu çekerken etrafa döktüğü kokaini aldırmadan her tarafa bulaşmıştı. Hayatının her tarafına. Önce kalbi hızlandı ve nihayet kokainin etkisiyle beyninin duygu üretiminden sorumlu limbik sistemin hızlanan dopamin seviyesi sayesinde hazza boğuldu, gevşedi. İşte bu demişti. Şadiye arabanın içine saçılan kokaini adaya hediye ettiğinde bu en kalitelisi. Kimse indiremez seni yere. Ada başını yaslayıp vücuduna yayılan bu suni mutluluğun kendisine söylediği yalanlara hizmet etmesini bekledi. Camdan ağır ağır akan şehir trafiğine odaklandı. Ama aklı hala denizdeydi. Uçmayı bırak. Düştüğü bu dipten çıksa yeterdi. 10. Bilge ve Can. Bir saat gecikmeyle nihayet indi uçak. Alanın diğer ucundan dönüş yapıp arabanın durduğu çıkışa gelmesini bekledi Bilge. Aynaya baktı. Can'ın salık görmek istediği saçları, gözlüksüz suratı ve ince makyajı büyük başarıydı. Çünkü hala kendisi olabilirken aynı zamanda da Can'ın kadınıydı. Uçağın motorları nihayet durduğunda indi araçtan. Kafasındaki düşünceleri kısıp Can'ı ne kadar özlemiş olduğuna odaklandı. Merakını kontrol altına alamayan insan kaybetmeye daima adaydı. Alanda esen rüzgarın havalandırıp suratın etrafında dolanan bir aleve dönüştüğünü, saçlarının içinde dikkatle, özenle beklediği kapının açılmasını, onun merdivenlerden inip adım adım kendisine yaklaşmasını. Can merdivenlerden inerken içinde sınırlandırmaya, kamufle etmeye çalıştığı tüm sancısı aniden küçüldü. Londra'da olduğu süre boyunca sadece telefonla adını gördüğünde aklına gelen Bilge birkaç adım ötede beklemekteydi. İçinde dinen ızdıraba şaşırdı. Bilge'nin üzerindeki etkisini hatırladı. Rüzgarda dans eden o saçlarını sarmaladığı o aklı hatırladı. Hayatta kalmasını sağlayan o kız çocuğunu hatırladı. Bilge bir adım kala gözlerine odaklandı. Bu varlığın bir kız çocuğundan evrenin bilinen en muhteşem yaratığına, gerçek bir kadına dönüşmüş olduğunu hatırladı. Gözlerini Bilge'den ayırmadan yaklaştı ona ve uçmaya hazırlanan bir kartal gibi açtı kollarını. Bilge'nin vücuduna doladı. Kavrayışı ancak sarıldığında hatırladığı özlemle sımsıkı bir sarılmaya dönüştü. Bilge'nin yanında olduğu kişiyi, kendini hatırladı. Bilge'yi kokladı, havaya kaldırdı. Onu döndürürken asla teslim alamayacağı zekasını hatırladı. Kafasını boynuna sokup, alev etkisinde dans eden saçların arasından koynunu öperek temizliğini hatırladı. Nihayet o lavanta kokusunu hatırladı. Can'ın gıdıklayan ısırıkları Bilge'de kıkırdamalara dönüştü. Onun güçlü kollarında çırpındı önce. Sonra kurtulup geriye sıçradı. Can dikildiği yerde Bilge'nin arabaya doğru geri geri neşeyle uzaklaşmasını izledi. Suratına yayılan keyfin her anını samimiyetiyle Bilge arabaya kaçarken yaramazlığın ona ne kadar yakıştığını hatırladı. Arabaya ilerlerken Can iyice keyiflendi. Bayılıyordu onun araba kullanmasına. Onunla iken bu kadar hızda, seri ama güvende olmaya bindi. Kendisini bekleyen Bilge'ye baktı. Sessizce gözlerinin içinde hissettiği sevginin gülümsemesiyle. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Birbirlerinde ne kadar vardılar, hesapladılar. Akıllı iki insan arasındaki her bakış bir hesaplayış değil miydi? Bilge gözlerini ayırmadan baktı Can'ın siyah, derin gözlerine. O gözlerde kendini görene dek bekledi. Şükürler olsun, hala içindeydi ama o karanlığın içindeki ışık olduğunu bilemedi. Havaalanına gelirken yapmayı planladığı testi yapmaktan vazgeçti. Ama yine de test için açık bıraktığı bagaj kapağını kapatması gerekti. Can'ın gözleri şimdi kendisine öyle sevgiyle bakıyordu ki geri kalan her şeyi önemsizleşmişti. Sadece sorması yeterliydi. Niye açmadın telefonlarımı dedi. Can'ın gözlerindeki ışık Medcezir'le adım adım çekilen okyanusun suyu gibi çekilmese samimiyet yerine suratına yapıştırmış gibi duran yarım, Can'ın en ilkel zamanlarından kalma ve Bilge'nin çok uzun zamandır görmediği o sahte gülümsemeye bırakmasa onu sınamayacaktı Bilge. Telaşla önüne dönüp aracı çalıştırırken Kültür Bakanlığı'ndan aradılar. Yarın 8 değil 6'da başlayacaklarmış parti. Başbakan öyle istemiş. Geç kalmamamızı rica ettiler dedi. Can, tamam hayatım diye cevap verirken bagaj kapağının açık olduğunu sanki o an fark etmiş gibi indi Bilge. Bilge'nin inmesiyle suratındaki maskeyi çıkarır gibi gülümsemesi arttı Can'ın. Açamamıştı telefonunu. Dönememişti ülkeye, evine, Bilge'ye. Duru'yu, hissettiği o hissedilmez duyguyu bırakıp nasıl dönebilirdi ki? Kaşları çatıldı. Bagajı açmamış, bir şeyleri düzenleyen Bilge'ye dönüp baktı. İçinde hissettiği sancıyı paylaşmayı düşündü. İnsan bağımlısı olduğu bir zehri nasıl paylaşırdı? Geçtikleri onca yoldan sonra bir daha asla hissetmemesi gereken bu duyguların geri geldiğini bazı anlarda eskiden bile daha güçlü hissettiğini nasıl anlatabilirdi? Önüne döndü. İçinde kopan fırtınada yıkılan dünyasını gizlercesine maskesini taktı. Bilgeyi beklemeye başladı. Ama bir anda sanki yüreği dondu. Atması gereken kalbinden gelmeyen ritim sanki kanını durdurdu. Öne eğildi. Donmuş vücudunu zorlayarak parmaklarının ucuyla torpidonun üstündeki ince tokayı aldı. Dünyası sarsıldı. Duru'nun tokasının aynısıydı. Elinde toka, kıpırdayamadı. Aklının köşelerine, kalbinin hücrelerine saklamış tüm düşünceler kükreyerek çıktılar yerlerinden. Duru'nun yokluğunu haykırırcasına ama sadece bir an. Yutkundu duygularını Can Manay, kim olduğunu, Bilge'nin kim olduğunu, birlikte kim olduklarını hatırlattı kendine. Ama yetmedi. Dönüp pistte duran uçağa bakmak istedi. Bakmadı. Bakarsa kalkıp Duru'yu bulduğu yere gidebilirdi. Onu bulmuş olsa da alamayacağı o cehenneme. Bagajın kapandığını duydu. Elindeki tokayı ne yapacağını bilemezken açtı kapıyı Bilge. Parmaklarının ucunda asılı duran sanki toka değil, ruhu yumuşçasına elini indirmek için beynine emir verirken Bilge arabaya binmişti. Ben de bunu arıyordum demişti Can'ın elinden alırken tokayı. Sımsıkı topladı saçlarını. Eve gidince gözlüğünü de yeniden takıdaktı. Çünkü kim olduğunu Can'a hatırlatması gerekliydi. O takıyı oraya koyup Can'ın vereceği tepkiyi avlamak yetmişti konuşulmayan her şeyi anlamasına. Can testi geçememişti. Emniyet kemerini takıp gaza basarken bir kez daha döndü Bilge. Son bir umutla baktı ona. Can çekilmiş ama Manay oradaydı. O yarım gülümsemede. Gözlerin içinde pusuya yatmış bekliyordu. 11. Deniz. Üşümek, acımak, açlıktan acımak, ağrımak. Sadece hayatta kalabilmek için yaşamak. Hayatta kalabilmek için hayatı feda etmek, teslim olmak. Umutsuzca yaşayan gelecekten hiçbir beklentisi olmayan, karnını doyurmak dışında hiçbir çabası olmayan, insan olduğunu unutmuş, belki de hiç bilmemiş milyarlarca insan. Uyumak üzere olan şehrin trafiğinde, sistemin onları sürüklediği, gitmelerini emrettiği, işlerine, güçlerine gitmek üzere sokağa çıkacaklardı birazdan. Şehre döndüğünden beri haftanın bir gecesi sabahlardı Deniz bu çatıda. Güneşin doğmasını, insanlığın caddelerde akıp gündelik yaşamın içinde kaybolmalarını izlerdi umutla. Bir gün çok daha fazla insanı fark edip sistemden sıyrılmış olacağını, izlediğinin bu kalabalıkların azalacağını, insanlığın asla kaybolmayacağının umuduyla. Şehrin her köşesini gören çatının esen rüzgarlara yenik düşen manzarasında dikilen tüylerine baktı. Üşümüştü, acıkmıştı. Gidermesi gereken ihtiyaçları bedenin içinde mırıldanmaya başlamışlardı. Kendini ısıtmazsa, karnını doyurmazsa çığlık çığlığa bağırmaya başlayacaklardı. Birincil ihtiyaçlardı bunlar. İnsanın hayatta kalabilmesi için mutlaka gidermesi gereken ilk ihtiyaçları. İyice ayaklanan tüylerine bakarken tarlada çalıştığı zamanlarda nasıl da bu ihtiyaçların önemsizleştiğini düşündü. Acıkmıyor, üşümüyor, hissetmiyordu o zaman. Çünkü beyni üzgündü. Görevlerini unutacak, üzgünlüğün içinde bir sarhoş gibi kendini salacak kadar üzgündü.